Ayrım 12. Sayfa 112. İlahi dinlerdeki benzerlikler. M. İkbal şöyle der. Esas itibariyle vahiy bir tektir. İki kere iki her yerde dört eder. İster Azteklerin harfleriyle yazılsın, ister Çince, ister Arapça. Bütün bu rakamlar her zaman tek ve aynı hakikati ifade eder. Evado Vitray Meyerovic, İslam'ın Güler Yüzü, sayfa 30. Hak din tek olduğuna göre ilahi dinler arasında bir kısım benzerliklerin olacağı muhakkaktır. Mesela İslam namazı emretmektedir. Kitab-ı Mukaddes'te de namaza işaret eden şu ifadeler yer alır. Gelin secde edelim ve rükûa varalım. Bizi yaratan Rabbin önünde diz çökelim. Mezmurlar 95 bölü 6. Ve Musa ile Harun yüzleri üzerine secdeye kapandılar. Sayılar 16 bölü 20 ila 22. Musa acele ile secdeye gitti ve ibadet etti. Çıkış 34 bölü 8. İsa yere kapanıp dua etti. Matta 26 bölü 39. Ve havariler yüzleri üzerine yere kapandılar. Matta 17 bölü 6. İslam'ı kabul eden Arina isimli Ukraynalı bir kadın, ilahi dinlerin ortak hususiyetlere sahip olduğu fikrine Hazreti İsa'yı anlatan bir filmden yola çıkarak varıyor. Şöyle ki, Hazreti İsa'nın son 12 saatinin anlatıldığı tutku filmi, Hazreti İsa'nın orijinal dili olan Aramice ile seslendirilmişti. Filmde Hazreti İsa, yaratıcıya Allah diye hitap ediyor, yani Müslümanların hitap ettiği gibi. A. Arı, Y. Kara Bulut, Neden Müslüman Oldum, sayfa 121. Ancak Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam arasındaki bir kısım ortaklık ve benzerlikler sebebiyle İslam'ı tamamen Yahudilik ve Hristiyanlığın tesirinde doğmuş bir din olarak görmek son derece yanlıştır. Böyle bir iddia, ilahi dinlerin kaynağının müşterek olduğu ve peygamberlerin birbirlerini tasdik ederek geldiği hakikatinin göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Profesör Doktor Ö.F. Harman, İslam, Mat, Diya, 23-5. Hak dinlerin esası bir olduğuna ve peygamberler de birbirlerini tasdik ederek geldiklerine göre, Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul eden bir kişi, ondan önceki bütün peygamberleri de kabul etmiş olmaktadır. Resulullah Efendimizin mektubunu İskenderiye Mukavkısı'na götüren Hatıp bin Ebi Belta şöyle anlatır. Mukavkıs bana, bizim bir dinimiz vardır, daha hayırlısını görmedikçe onu bırakmayız, dedi. Ben de, biz seni Allah Teala'nın insanlara din olarak seçtiği İslam'a davet ediyoruz. Muhammed Mustafa sadece seni değil, bütün insanları davet ediyor. Onlardan kendisine karşı en katı ve kaba davrananlar Kureyşliler oldu. Ona karşı en çok düşmanlığı da Yahudiler yaptılar. İnsanlardan en çok yakınlık gösterenler ise Hristiyanlar oldu. Hazreti Musa nasıl ki Hazreti İsa'yı müjdelemişse, Hazreti İsa da Hazreti Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'a davetimiz, senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'e davet etmen gibidir. Her insan kendi zamanında gelen peygambere ümmet olmak durumundadır. Sen de Hazreti Muhammed'in dönemine yetişenlerdensin. Dolayısıyla biz seni İslam'a davet etmekle Hazreti İsa'nın dininden uzaklaştırmış olmuyoruz. Bilakis onun risaletine uygun olanı yapmanı teklif etmiş oluyoruz, dedim. Bu konuşmanın tam metni için bakınız İbni Kesir, El-Bidaye 4-266-267, İbni Sa'd 1-260-261, İbni Hacer, El-İsabe 3-530-531. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Tarihi ve Dini Araştırmalar Bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Timothy Gionetti, İslam'ı seçmekle eski dini olan Hristiyanlığı yok saymış olmadığını, eski dininin kendisi için Müslümanlığa geçişte bir hazırlık dönemi vazifesi üstlendiğini birkaç kez tekrar ettikten sonra, İslam'ın Hristiyanlığın maksatlarını da içine alan en kuşatıcı semavi din olduğunu anlatıyor ve İslam'ın hedefi sadece belirli bir grubu değil, bütün bir toplumu Allah katında değerli insanlar haline getirmektir, diyor. A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar 1-15. Mevlana Hazretleri, peygamberler arasında fark olmadığını ifade ederek şöyle der. Yahudiler arasında zulmü seven, İsa peygambere düşman ve Yahudi öldüren bir kral vardı. Zaman Hazreti İsa'nın zamanıydı ve peygamberlik nöbeti de ondaydı. Lakin o Hazreti Musa'nın canı, Musa da onun canı yerindeydi. Yani ikisi de peygamber olduğu için aralarında ihtilaf yoktu. Ancak o şaşı kral Allah yolunun iki samimi ve birlik içindeki yolcusunu, yani Hazreti Musa ile Hazreti İsa'yı birbirinden ayrı görüyordu. Tıpkı şu ustanın şaşı çırağı gibi. Ustası ona, "İçeriye gir de raftaki şişeyi getir," dedi. Şaşı çırak, "Burada iki şişe var, hangisini getireyim, tarif et," dedi. Ustası, "Orada iki şişe yok, şaşılığı bırak da biri iki görme," dedi. Şaşı çırak, "Ustacığım, bundan ötürü beni azarlama, burada iki şişe var," deyince ustası, "Öyleyse şişelerden birini kır, diğerini getir," dedi. Çırak şişelerden birini kırınca ikisi de gözünden kayboldu. İnsan da basiretindeki kayma sebebiyle şaşı olur. Şişe bir taneydi fakat çırağın gözüne iki görünüyordu. Kendine göre birini kırınca ikisi de ortadan kalktı. Öfke ve şehvet gibi kuvvet ve zaaflar da insanı şaşı yapar, ruhun istikametini allak bullak ederler. Mesnevi Cilt 1, No 335-344. İnsanları teki görmekten uzaklaştıran kendi ruh halleridir. Gönül parçalanınca tek olan şeyi de parçalı görür, bütünleştiğinde ise onu tek olarak görür ve tevhide erer. Yine Hazreti Mevlana bir mektubunda mevzumuza temas ederek şöyle der. Peygamberler birbirlerini kabul ettiklerine göre siz onlardan birisini kabul etmezseniz hiçbirini kabul etmemiş gibi olursunuz. Muhtelif pencerelerden geçerek her peygamberin şahsında size ulaşan ışık gerçekte tek bir ışıktır. Bu ışığın bir kısmını kabul etmezsen o zaman sen bu senenin güneşine karşıyım. Fakat geçen senenin güneşini kabul ediyorum diyen bir yarasa gibi olursun. Aslında geçen senenin güneşiyle bu senenin güneşi iki farklı güneş değil, aynı güneştir. Bunlar arasında fark görmen senin geçen senenin güneşini tecrübe etmemiş olmandan kaynaklanır. Eva de Vitray Meyerowicz, İslam'ın Güler Yüzü, sayfa 94. Güneşin geçen sene yaydığı ışınlar vazifelerini bitirip kaybolmuşlardır. Onlardan geriye ancak bazı resimler kalmış olabilir. Resimlere bakarak onların mahiyetini kavramak ise mümkün değildir. Halbuki güneş bu sene yepyeni ışınlar yaymaktadır. Onları kabul etmeyip eskiyi isteyenler hakiki bir ışığa ulaşamayacakları için karanlıkta kalırlar. 7. İlahi dinlerin son halkası İslam. İnsanları ve kainatı yaratan ve hayat rehberi olarak insanlığa dini gönderen Allah, tek olduğuna göre onun birbirlerini tasdik ederek gönderdiği bütün kitapları ve peygamberleri kabul etmek lazımdır. Bu sebeple İslam, insanın yaratılışından beri dünyanın herhangi bir yerinde gelmiş geçmiş olan peygamberlerin hepsini ve herhangi bir lisan ile herhangi bir zaman ve muhitte vahyolunan mukaddes kitapların hepsini tasdik eder. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu da Hazreti Muhammed Efendimiz'dir. Bunların hakikaten Allah tarafından gönderilip gönderilmediklerini anlayabilmek için biraz araştırma yapmak kafidir. İnsanlık tarihine insafla bakıldığında Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün insanlar üzerinde ne büyük bir tesir icra ettiği ve büyük bir kitle tarafından kabul edildiği kolayca görülebilir. Sadece bu hakikat bile Kur'an ve Hazreti Peygamber hakkında ciddi bir araştırma yapmak gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Aklı selim sahibi insanların bu iddiayı dikkate alarak hakikaten bu din hak din midir diye en azından ciddi bir tahkikatta bulunma, ilmi ve tarafsız bir araştırma yapma zarureti vardır. Peygamberlik iddia eden kişiden sözünün doğruluğunu ispat eden bir mucize istemek herkesin hakkıdır. Ancak mucize gösteren bir peygambere iman etmek de bütün insanların Allah'a karşı yapması gereken bir vazifedir. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hayatında pek çok mucizelerin olduğu kolayca görülecektir. İslam'ın en büyük mucizesi de getirdiği esaslarla insanlığa huzur bahşetmesi ve onun bütün ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Bu hususta kitaplar bölümünde ve Peygamber Efendimizin mucizelerinden bahsedilen son kısımda açıklama yapılmıştır. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken mühim bir husus vardır. İslam ve onun aziz peygamberi hakkında bilgi almak isteyen kişi, medyanın ve taraflı yazılan kitapların verdiği sübjektif malumatla iktifa etmemelidir. İlmi hassasiyetle yazılmış esas kaynaklara, hatta bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisine müracaat etmelidir. İslam alimleri nazarında ilmi araştırma yöntemi şu büyük ve güzel kaideyle ifade edilir. Eğer nakilde bulunuyorsan sahih rivayeti getir, yok kendinden bir iddiada bulunuyorsan delilini getir. Araştırma konusu ya nakledilen bir haber ya da zannedilen bir iddiadır. Eğer araştırma ve tahkik konusu olan bir haberse artık burada mühim olan bu haberin ilk çıktığı yerle vardığı son nokta arasında nakledicilerin durumunu etraflıca araştırmaktır. Yok eğer araştırma ve tahkik konusu bir görüş, bir iddia ise burada araştırılacak olan taraf herkes tarafından kullanılan ve uygun bulunan bilimsel verilere yönelmek ve bunların ışığında meseleyi çözmeye çalışmaktır. Maddi eşyanın tabiatı ve özüyle alakalı teori ve görüşler, deney ve gözlemin ışığı olmadan sağlam bir temele dayandırılamaz. Mücerret meseleler, rakamlar, psikolojik ve ruhi mevzular, mantık meseleleriyle alakalı görüş ve teorilerde de ancak her yerde genel geçerlik vasfı kazanan kanunlaşmış verilere dayanılabilir. Yoksa rastgele delillere dayanmak yetmez. Profesör Doktor M. Said Ramazan Elbuti, İslam Akaidi, sayfa 38. Kur'an-ı Kerim'i okurken de mutlaka doğru ve tarafsız bir tercümeyi tercih etmelidir. Aksi takdirde yanlış bir kanaate varılabilir. Zira hakikatlerin çoğu zaman ters yüz edildiğini ve masum zihinlerin ön yargılarla doğrulardan uzaklaştırıldığını görmekteyiz. Bunlar pek çok batılının yaşadığı tecrübelerdir. Birçokları Müslüman olmayan birinin hazırladığı Kur'an mealini ve İslam hakkında yazdığı kitabı okuduğunda yanlış düşüncelere sahip olurken, objektif, doğru ve güvenilir kaynakları okuyunca İslam'ı kabul etmiştir. Aynı şekilde İslam hakkında karar verirken sadece Müslümanların davranışlarına bakmak ve onları esas almak da doğru değildir. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Timothy Gionetti şu husus üzerinde ısrarla duruyor. Halihazırda dünyanın büyük bir bölümünde dini kaynağından öğrenmek yerine mevcut dinlerin mensuplarının tavır, davranış ve inanışlarına bakarak tanımaya çalışan milyonlarca kişi bulunuyor. Gionetti, dini temsil ederken yapılan hataların pek çok insanın dinden uzaklaşmasına sebep olduğunu vurgulayarak şöyle diyor. İçinde yaşadığımız topluma dinin niçin ve neden lüzumlu olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bunu da ancak dinin esas kaynaklarına dönmekle yapabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Muhammed'in hayatına dönmekle. Ahmet Böken, Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar 1-20-21. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız, Riyad'da da bulunan Profesör Doktor Rodriguez'e, İslam'ı incelediğin halde neden Müslüman olmuyorsun dediğinde, enstitüde bize öğretilen İslam'ı Riyad'ın sokaklarında göremediğim için cevabını almıştır. İngiliz müftedi Yusuf Ali bu hususta Müslümanları ikaz ederek şöyle diyor. Müslümanlar bir gayrimüslimin yanında nasıl davranmak gerektiğini bilmek zorundadırlar. Çünkü davranışlar sözlerden daha yüksek seslerdir. Sözü oldukça mühimdir. A. Arı, Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, sayfa 51. Diğer taraftan İslam'a Muhammedilik demek de doğru değildir. Allah tarafından konulmuş hak dinin onu getiren peygambere veya ilk hitap ettiği kavme nispet edilerek isimlendirilmesi İslami telakkiyle bağdaşmaz. Böyle bir adlandırma ancak beşeri dinler için mümkündür. İslam dinini ifade etmek üzere Batılılar bir süre Muhammedanizm kelimesini kullanmışlarsa da günümüzde bu isabetsiz adlandırmadan büyük ölçüde vazgeçilmiş olup umumiyetle İslam kelimesi kullanılmaktadır. Nitekim Hazreti Muhammed Kur'an'ın talimi gereğince kendisine bir din tesis edici olarak görmediği için bir beşer elçi olduğunu açıkça beyan etmiştir. Mesela bakınız İsra 93, Müslim, Fedail 140. İslam bir nizamın ve sistemin adı olması ve bu dinin temel ilkeleri olan Allah'a ve onun buyruklarına teslim olma, boyun eğme, böylece kurtuluş ve esenliğe ulaşma, içtimai huzur ve sükunu gerçekleştirme anlamlarını vurgulaması bakımından vazgeçilmez bir isimdir. Bu dine İslam ismini bizzat Allah vermiştir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zikredilmektedir. Bakınız Ali İmran 19-85, Maide 3, Enam 125, Zümer 22, Saf 7, Hucurat 17, Tevbe 74, Profesör Doktor Günay Tümer, Din, Mat, Diya 9, 316, 319, 320. Cenab-ı Hak insanlığa İslam'ı indirince diğer dinlerin hükümsüz kalacağı tabidir. Ahmet Hamdi Akseki bu hususta şöyle der: sonra gelen şeylerin kendisinden evvelkilere nazaran daha mütekamil ve daha şümüllü olacağı şüphesizdir. Nitekim tekamül kanunu da bunu gerektirmektedir. Aksini iddia etmek, tekamül kanunlarını inkar etmek demektir. İşte bunun içindir ki bütün dinlerin sonu ve hepsinin en mükemmeli olan İslam, kendisinden evvel geçen şeriatların ahkamını ilga ve nes etmiştir. Güneş doğduktan sonra ay ve yıldızların ışığına nasıl ihtiyaç kalmaz ve güneşin ziyasının yanında onlar nasıl sönük ve hükümsüz kalırsa, Müslümanlığa nispetle diğer şeriatlar da böyledir. Onlar hususi birer kandildi, güneş çıkıncaya kadar bulundukları yeri bir müddet aydınlatacaklardı. Hakikat güneşi olan Müslümanlık doğduktan sonra onlara ihtiyaç kalmayacağı tabidir. Güneşi bırakıp da yıldızların ışığıyla yol bulmaya çalışmak şüphe yok ki bir delalettir. Böyle yapanlar gayelerini bulamazlar. A. Hamdi Akseki, İslam Dini, sayfa 19-20. İslam'ın başlıca hususiyetleri. 1. Tevhidi esas alır. Aslında bütün ilahi dinler tevhidi, yani Allah'ın bir tek olduğunu, eşi ve benzerinin bulunmadığını öğretmiştir. Hazreti İbrahim tevhidi anlatmaya babası Azer'den başlamıştı. Ona yumuşak bir üslupla şöyle dedi: babacığım, işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol ki seni sırat-ı müstakime ulaştırayım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum. Meryem 42-45. Azer ise kızarak, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen andolsun ki seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git, dedi. Meryem 46. Fakat İbrahim Azer'e yine yumuşak bir dil ve eda ile mukabele etti. Sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır, dedi. Meryem 47. Yahudiliğin önemli vurguladığı en temel ilke Tanrı'nın birliğidir. Tevrat'a göre ilk insanla onun çocukları ve Nuh, Tekvin 1/26-28, 4/26, 6/9. İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf hep bir olan Allah'a davet etmişlerdir. Hazreti Musa'ya verilen 10 emirde ve Tevrat'ın diğer yerlerinde üzerinde en çok durulan mevzu Allah'ın birliğidir. Çıkış 20/2-3, Tensiye 6/4-5. Hazreti Davud'a verilen Zebur, mezmurlarda tek olan Tanrı'ya dua edilmektedir. Hazreti İsa da şeriat'teki birinci emrin Allah'ın birliği olduğunu vurgulamıştır. Markos 12/28-29. Yahudilikteki aşırı teşbihler, Tanrı'nın bir insan gibi tasvir edilmesine, Hristiyanlıktaki aşırı sevgi, beşer olan Hazreti İsa'nın ilahlaştırılmasına, dolayısıyla tevhidden teslise düşülmesine yol açmıştır. İslam ise bu noktada tevhid anlayışında zamanla oluşan bulanıklığı gidermiş, Yahudi ve Hristiyanları tevhidde birleşmeye davet etmiştir. Ali İmran 64, Profesör Doktor Ö.F. Harman, İslam, Mat, Diya 23-4. Sonradan Müslüman olan İrlandalı bir şahıs şöyle diyor: on emir oldukça sıkı kurallar ortaya koyuyordu. Lakin Hristiyanlık Tanrı'ya ortak koşarak daha başta ilk emri çiğniyordu. A. Arı, Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, sayfa 59. Teslis inancını ilk defa ortaya atan Pavlus, Yahudiler tarafından ölümle tehdit edilince kuzeye kaçar ve teslise dayalı Hristiyanlığı tebliğ eder. O zamanlar birçok Hristiyan tarafından reddedilen teslis inancı, daha sonraları Yunanlıların çok tanrılı dinlerinden etkilenen Bizans idarecileri tarafından Hristiyanların resmi dini haline getirilir. Friedrich Schatteret İmaj isimli kitabında Hristiyanlıktaki tevhid inancının nasıl tahrip edilip teslise dönüştürüldüğünü detaylıca anlatır. İmam Maturidi, tevhidin tarihi, akli ve kozmolojik delillerle sabit olduğunu söyler ve şöyle der. Tevhid ehlinin inandığı Allah'tan başka ciddi anlamda tanrılık iddiasında bulunan, tanrılığını ispat edecek fiiller işleyen veya mucizelerle donanmış peygamberler gönderen birinin ortaya çıktığını tarih kaydetmemiştir. Maturidi, Kitabül Tevhid, sayfa 17-23. Akli ve kozmolojik deliller de yaratıcının bir tek olduğunu göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. De ki, eğer iddia ettikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar arşın sahibi olan Allah ile mücadele etmek için çareler arayacaklardı. İsra 42. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Eğer öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah o müşriklerin yakıştırdığı şeylerden münezzehtir. Müminun 91. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Enbiya 22. İnsanın vücudunda ve kainatta müşahede edilen mükemmel ahenk ve nizam, onları yaratan varlığın birliğine en kuvvetli delildir. Bu hassas denge ve muazzam büyüklük, sonsuz bir kudreti gerektirmektedir. Ayet-i kerimede bu hususa şöyle dikkat çekilir. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır de ve devam et. Onu bırakıp da kendilerine bir fayda sağlamaya veya başlarına gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar mı edindiniz? De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir, her şeyin üstünde mutlak hakimdir. Ra'd 16. Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı ortak koşuyorlar? Halbuki o şerikler, ortaklar kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler. Araf 191-192. De ki, sizin Allah'a ortak saydığınız şeriklerden mahlukatı yoktan yaratıp ölümden sonra tekrar diriltebilecek biri var mı? De ki, ilkin yaratıp ölümden sonra tekrar diriltmeye ancak Allah kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten saptırılıyorsunuz? Yunus 34. Kendisine bu tür hakikatler vahyedilen bir peygamberin insanlara tevhidden başka bir şey anlatması imkansızdır. Ali İmran 79. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Resulüm, muhakkak ki sana da senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki, andolsun ki eğer şirke düşersen yaptığın bütün makbul ameller boşa gider ve ahirette kaybedenlerden olursun. Zümer 65. Bugün Allah'ın birliğini her yerde hazır bulunmasını, her şeyle bizzat ilgilenip idare etmesini artık daha kolay kavrayabilmekteyiz. Zira kuantum dünyasında az çok, uzak yakın gibi zaman ve mekan kavramları kalkmıştır. Mesela radyo vericisinde söylenen bir Bismillah, Allah'ın ismiyle sözünü düşünelim. Bu söz tam harfleriyle ve söyleyenin şivesiyle hiç bozulmadan anında fezanın her tarafını doldurmaktadır. Bu sözün aynı anda bütün fezayı kaplaması, bir damla suyun bir anda bütün güneş sistemini dolduracak bir deryaya dönüşmesi gibi fevkalade bir hadisedir. Bu, bütün fezaya hükmeden Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu, hem ehad hem vahid bulunduğunu ve kün ol emriyle her şeyi bir anda yaratması gibi azametli icraatlarını insan zihnine yaklaştırmaktadır. Profesör Doktor Osman Çakmak, Kainat, Kitap, Atomlar, Harf, sayfa 147-148.